Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Geçen hafta bizi dinleyebilen kardeşlerimiz hatırlayacaklar ama bu programı ilk defa bu hafta dinleyenler için ve özellikle de Zeynep binti Cahş ile Resulullah Aleyhisselam'ın yaşadığı bu hadisenin ehemmiyetine, önemine binaen bir kısa tekrar yapmak durumundayım. Kısa bir giriş. Hazreti Zeynep binti Cahş, Hazreti Zeyd bin Harise ile evliydi. Boşandılar. Oraya girmeyeceğim. Onu bir hayli tekrar verdim elhamdülillah. Ondan sonra Allah-u Teala vahiy ile onu Peygamber Aleyhisselam'a nikahladığını beyan buyurdu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep binti Cahş annemizle evlendi. Evleniyor yani, oralardayız. Ancak bu evlilik o gün başlayan tartışmaların bugünlere taşındığını ve anlaşıldığı kadarıyla da kıyamete kadar süreceğini gösteriyor. Şimdi efendim, Ayşe annemizi sizlere geniş geniş anlatırken kullandığım bir cümleyi hatırlatıyorum burada. Ayşe annemizin yaşı üzerine, evlilik yaşı üzerine ileri geri konuşanlar. Onlara demiştim ki ben, Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizle evlendiğinde o dönemde, yani asr-ı saadette, Hulefai Raşidin, Emeviler daha nereye kadar? Tek bir kelime konuşulmuş muydu? Hayır. Sonra birileri yaş üzerine giderek başka bir hedefe kaydırmak istediler. Gerekli izahatı yapmıştım. Ancak Zeynep binti Cahş'ın evliliğinde, evlilik aşamasında başlayan münakaşalar, evlilik sonrasında büyük dedikodular, ileri geri konuşmalar, ayeti kerimelerle gelen reddiyeler, bütün bunları biraz gördük. Yani bu insanlara ben bazen anlamakta zorlanıyorum kıymetli dinleyenlerim. Şu soruyu sormak durumunda kalıyorum. Allah-u Teala bir şey takdir ediyorsa size ne oluyor diye soruyorum. Size ne oluyor? Şunu diyebiliriz. Ya hocam, ben bu hikmeti anlayamadım. Sanki her hikmeti anladık, bir bu kaldı. Ya birçok şey var, böyle olduğu gibi iman eder öyle bırakırız. Ama burada böyle gizli saklı da bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Zeynep binti Cahş annemize evliliğini Cenab-ı Hak emretti. Ancak işte bu boşanma sürecinde Peygamber Aleyhisselam kendisine bir özel sır verilmişti. Yani bundan sen evleneceksin diye. Dolayısıyla Aleyhisselam bu sırrı muhafaza ediyordu. Saklıyordu sırrı. Cenab-ı Hakk'ın Resulüne verdiği sırdı bu. Nikahla ortaya çıkacaktı ve öyle de oldu. Ancak bunca ayeti kerimelere rağmen ileri geri konuşuldu. Şimdi efendim, ayet-i kerimeler, geçen hafta ben ayet-i kerimeleri sırasıyla hem metin meal okudum. Yani Ahzab suresinin 37, 38, 39 ve 40. ayetleri. Yine aynı şekilde Ahzab suresinin 4. ve 5. ayetleri. Bunları okumuştum size. Meallerini vermiştim biraz genişçe. Gerekli kısmi izahatlar yapmıştım. Şimdi onları açıyorduk. Orada kalmıştık. Ancak şunu bir kez daha söylemem gerekiyor. Ayet-i kerimeler bütün haşmetiyle önümüzde olduğu halde ortalığı ayağa kaldırmaya ne gerek var diye bir soru sormuştuk. Arkasından demiştik ki, ama körler görmüyor, sağırlar duymuyorlar. Körler görmüyor, sağırlar duymuyorlar. Kastettiğimiz körlüğü anlıyorsunuz. Onları körlük ve sağırlıkları ile baş başa bırakırken, bu hesabın kıyamet günü en ağır bir şekilde görüleceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Aslında en küçük bir problem dahi yoktur. Her şey apaçık ortadadır. Allah'ın emri tartışılmaz kıymetli dinleyenlerim. Allah'ın emri tartışılmaz. Tartışmayalım. Allah'ın emrine itaat edelim. Onu anlamaya çalışalım. Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamaları hakkında ileri geri konuşulmaz, konuşmayalım. Elimizden geldiğince anlamaya gayret gösterelim. Ayet-i kerimelerde geçen ki yine geçen hafta okuduğumu sizlerle az önce paylaştım. Gizleme, saklama ve çekinme ifadelerinin, yani işte Resulullah neyi gizliyor, Resulullah neyi saklıyor, çekindiği nedir gibi bazı sorularla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi işte onları yine gücümüz ölçüsünde siyer ışığı altında, tabii ki tefsirlerden istifade ederek, ama yine söylüyorum, tefsirdeki o geniş malumatı birbirinden kıymetli tefsir hocalarımıza bırakarak siyer boyutuyla gidiyoruz. Gizleme, saklama ve çekinme ifadelerinin makul açıklamaları vardır tabii. Vardır. Ayeti kerimeyi doğru anlamak için, bu önemli çok. Ayeti kerimeyi doğru anlamak için hem tamamına bakacağız ve hem de diğer ayetler ışığında hareket edeceğiz. Ayeti kerimeyi sadece içinden bir kelimeyi çıkarıp üzerine gidiyorlar. Olmaz bu. Kaldı ki Allah'ın buyruğudur. Ayeti kerimeyi doğru anlamak için hem tamamına bakacağız hem de diğer ayetler ışığında hareket edeceğiz. Ayetin içinden sadece belli bir kelimeyi cımbızla alıp onun üzerine hüküm bina etmek çok büyük hata olur. Ayet ayettir. Ayetten kelime de ayetten kelimedir. Ancak bir kelime üzerine fikir bina edemezsiniz. Yani bir cümle almanız gerekiyor ki malum cümleye de ayeti kerime diyoruz. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın ileride boşanacağı ve Resulullah Aleyhisselam'ın eşi olacağı bilgisi Allah'ın ona verdiği özel bir sırdı. Ve bu sır zamanı gelince açıklanacaktı. Bu sırrı önceden açıklamasının birçok sakıncası da vardı. Bunun için, yani bu basit bir şey değil aslında. Allah dilerseydi böyle bir şey de yapmazdı ama kullarını imtihan cihetiyle Cenab-ı Hak böyle diledi. Bunun o an için sır olarak saklanması da ilahi buyruk üzereydi. Bu oldukça önemli, atlanan bir izahtır bu. Bunun yani sırrın o an için sır olarak saklanması da ilahi buyruk üzereydi. Bu sebeple Allah'ın ileride açıklayacağı şeyi içinde gizliyordun cümlesi ayetten bir mealdir. Kınama değildir kıymetli dinleyenlerim. Kimisi işte yani Resulullah Aleyhisselam'ı devre dışı bırakarak haşa hadisleri yok sayıp izaha girince Allah Resulü'nü kınadı diye konuşurlar. Allah muhafaza, kınama değil. Hadisenin açıkça ifadesidir. Bunca açıklığa rağmen bunu ısrarla kınama ya da uyarı şeklinde anlamak. Bir de öyle anlıyorlar. Allah peygamberini uyardı. Resulullah Allah'ın uyardığı yerler var ve elbette uyarılacak. Ama bunu ısrarla kınama ya da uyarı şeklinde almak sadece büyük hata değil, haddi aşan bir yorum olur. Haddi aşan bir yorum. Ayet devam ediyor. Kendisinden çekinme hususunda Allah'ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun cümlesi, ayette bir cümle. Kendisinden çekinilecek olan Allah'tır. O evlenmeni emrettiğine göre halk istediğini söylesin. Onlardan çekinmeye gerek yoktur şeklinde anlamak gerektiği gibi bütün müfessirlerimiz de böyle izah etmişler. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın muradı burada. Resulullah Aleyhisselam'ın uygulaması açık ve net ama işte art niyetli insanlar her yerde var. Daha önce kısmen değindiğimiz gibi burada da tekraren ifade edelim ki Resulullah Aleyhisselam'ın içinde gizlediği şey Hazreti Zeynep'in ileride kendisine zevce olacağını vahiy dayanarak bilmesiydi. Yine ayetten bir bölüm. Zeyd o kadınla beraber yani karı koca olduktan sonra o kadından ilişini kesince. Ayetten bir bölüm aldım. Yani boşanma her yönüyle gerçekleşince Hazreti Zeynep'in de iddet süresi dolunca. Ayet devam ediyor. Biz onu sana nikahladık. Ben bu ifade üzerinde çok durdum kıymetli dinleyenlerim. Biz onu sana nikahladık kısmının üzerinde gerçekten çok durdum. Şimdi şöyle noktalarımı karıştırıyorum. Efendim böyle biraz geri giderek kıymetli dinleyenlerim. Sizin önünüze koymak istediğim çok ciddi şeylerim var. Nedir o? Ayetin metnine iyi bakacağız. Ayetin metnine iyi baktıktan sonra zaten bir problem yoktur. Bir problem yoktur. Ama maalesef, maalesef işte dedim ya meseleyi özünden kavramak istemeyenlerin düştüğü bir uçurumdur bu. Düştüğü bir uçurum. Bu uçurumdan Allah hepimizi muhafaza buyursun. Evet, şimdi notlarımdan bulduğum o kelimeyi size aynen aktarıyorum. Zevvecnâkeha kelimesi ayetten. Yani 37-38 Asaf suresi. Allah buyuruyor. Biz onu sana nikahladık. Ne demek? Ayet açık ve net. Zevvecnâke. Bu kelimeyi sürekli ifade etmekte fayda var. Çokça ifade etmekte fayda var aslında bu kelimeyi, bu kavramı, deyimi. Yani ifade direkt Cenab-ı Hakk'a ait kıymetli dinleyenlerim. İfade Cenab-ı Hakk'a ait. Buna rağmen kullara ne oluyor da ileri geri konuşuyorlar diye gerçekten anlamaktan çok zorlanıyoruz. Anlamakta çok zorlanıyoruz. Zevvecna keha. Biz onu sana zevci yapıp nikahladık. Şöyle manadarak zevvecna keha. Biz onu sana nikahlayıp zevci yaptık. İki türlü manada verebilir. Allah Celle Celaluhu böyle buyurduktan sonra insanlara ne oluyor ki? Hadlerini aşıp ileri geri konuşuyorlar. İşittik ve itaat ettik demeleri gerekirken üstelik. İşittik ve itaat ettik. Malum bu ayet-i kerimenin bölümüdür. Semi'na ve ata'na. Bu emri bizzat Allahu Teala Hazretleri verdiği gibi Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Zeynep'in nikahında yine vahiy ile kıyılmıştır. Biz onu sana nikahladık. Zevvecnâkeha. Yani kesin sesinizi. Dercesine uyardığı için hiç kimsenin bu konuda söyleyebilecek tek bir sözü bile yoktur. Allah-u Teala zevvecnâkeha dedikten sonra nasıl konuşuluyor hala anlamış değilim. Her şey bu kadar açık ve net iken ayet-i kerimede geçen Resulullah Aleyhisselam'ın içinde gizlediği şey üzerine gidip haddi aşan sözler söylemek de ne oluyor? Kıymeti dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı, annelerimizle beraber aile hayatı, ashab-ı kiramın hayatları, bunlara şöyle bir bakıldığı zaman ayet-i kerimeleri en iyi anlamanın yolu biraz da budur. Çünkü ayet-i kerimeler, gelen ayetler, süreler o Peygamber Aleyhisselam'ın şahsında, onun öğretisiyle ashab hem peygamber ve hem sahabenin hayatlarında böyle şekilleniyorlar. İşte birisi bu ayeti kerimedir. Cenab-ı Hak neyi nasıl hükmederse, neyi hükmederse, nasıl hükmederse en doğrusu odur. Resulullah Aleyhisselam da neye mal olursa olsun hakkı hak olarak tebliğ eder. Allah emrediyor, Resulullah da emri uyguluyor. Hepsi bu aslında. Allah emrediyor, Resulullah Aleyhisselam emri uyguluyor. Ama bu arada nasipsiz hainler de bunu kendi çıkarları için kullandılar, kullanıyorlar ve kullanacaklar. Geçen hafta durdum üzerinde biraz. Cehenneme gitmek için ellerinden geleni yapanlara ne diyelim? İlâ cehenneme zümera. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarımız, bu hadiseyi ayrıntılı bir şekilde anlatmakla beraber hadis ve tefsir kaynaklarımız, bunu özellikle ifade ediyorum, çok daha geniş anlatırlar. Hem öyle ki bu konu hakkında aslında hiçbir meselenin olmadığı çok açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Ama nasipsizlerin nasipsizlikleri her zaman ileri geri konuşup yazmak olmuştur. Malumunuz böyle nasipsizler her dönemde vardır kıymetli dinleyenlerim. Bir taraftan Hazreti Zeynep binti Cahş'ın sahasında, onun karakterinde, şahsında bir hanım onurunu inşa sürecinde önümüze çok güzel örnek koyuyor. Diğer taraftan da inanan ile inanmış gibi görünenleri ayırt ediliyor burada Cenab-ı Hak. Ya. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu biz onu sana nikahladık buyurarak onurun çok üzerinde bir onur, ikramın çok üzerinde bir ikram, ihsanın çok üzerinde bir ihsan da bulunuyor. Hem öyle ki bu büyük ikramı ilahiyi idrak etmede zorlanıyoruz. İlahi buyruk devam ediyor ki evlatlıkları hanımlarıyla, yani karılarıyla ilişkilerini kesince o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olması. Şimdi asıl şey bu kısım işte kıymetli dinleyenlerim. Yani yaygaranın özünde bu var. Resulullah Aleyhisselam'ın adını kullanacağım ben. Onların sözünü kullanacağım için salavatsız kullanacağım. Siz beni dinleyenler muhakkak salavat getirin. Ben de tabii sonra getireceğim de. Yani ben böyle hoşuma gitmiyor. Yani zorlanıyorum çok. Muhammed evladın boşadığı karısıyla evlendi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyerek yaygara koparmalarından çekinerek bunu kalbinde gizli tutuyordu. Diyorlar. Yani gelini ile evlendi şeklinde iftira atacak kadar ileri gidiyorlar. Kime? Peygamber aleyhisselama. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığın boşadığı karısı ile evlendi diyerek yaygara koparmalarından çekinerek bunu kalbinde gizli tutuyordu diyenler gelini ile evlendi şeklinde iftira atacak kadar ileri gidiyorlardı. Cümle hakikaten çarpıcı. Şimdi olay ne peki? Daha önce geçmişti, önceki hafta. Yani Zeyd bin Harise aleyhisselam tarafından hürriyetine kavuşturulmuştu. Evlatlık olarak alınmıştı daha sonra. O günkü Arap örfünde, geleneğinde, adetinde evlatlık öz oğul sayılıyor, mirastan pay alıyordu. İşte İslam bunu kaldırırken bu şekilde kaldırdı. Yani öz oğlu olsaydı hanımı gelin olacak, haram olacaktı. Allah-u Teala gerçekten yani büyük yanlışları büyük kulları üzerinden kaldırıyor. Bunu kimse dayanamaz böyle iftirara yani. Aleyhisselam o yüzden çekindiği için de böyle bir türlü söyleyemedi. Biraz sonra Ayşe annemizin rivayetlerini getireceğim ben size yani. O dönemin cahiliye devri geleneğine göre ısrarla söylüyorum. Bir kimse birisini evlat edinirse halk evlatlığı onun adıyla anar. Evlatlık öz oğul gibi o kimsenin mirasından da yararlanırdı. Bunu çokça tekrarlayacağım. Ancak ileride yine gelecek bu konu babası mıdır değil midir? Orada bir kez daha önünüze gelmiş olacak. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu toplum içinde yerleşmiş olup adet haline gelmiş insanlığın fıtratına uymayan şeyleri kaldırıyordu. Bütün bu yersiz şeyleri kökünden söküp atarken bu büyük badireyi kaldırıp atlatabilecek şahısların üzerinden yapıyordu. Ki bunların başında Resulullah Aleyhisselam geliyordu tabi. Asırlardır süre gelen evlatlığın öz evlat gibi sayılması kaldırılırken öyle bir kökünden sökülüp atılıyor ki evlatlığın hanımı ile evlenmesi emrediliyordu. Ama o toplumda yıllardır süre gelen adet sebebiyle bu evlilik kayınpederin geliniyle evlenmesi şeklinde anlaşılıyordu ki ileri geri konuşmaları da bu yöndeydi. Ama ayetlere baksalar sesini çıkaramayacaklar. Allah-u Teala böyle emrediyor. Sana ne diyemiyorsun bu insanlara? Allah'ın emri böylece mutlaka yerine getirilmiştir. Ayetten bir bölüm. Amenna yani inandık demekten başka bir şey denebilir mi burada? Şimdi ayetin metninde Allah'ın emri yerine getirilmiştir diyor. Yani siz Allah-u Teala siz susun diyor. Ben konuşuyorum diyor. Ben konuşuyorum siz susun diyor Cenab-ı Hak. Yok diyorlar biz de konuşacağız. Kimin karşısında? Cenab-ı Hakk'ın karşısında. Subhanallah. Subhanallah. Allah'ın emri böylece mutlaka yerine getirilmiştir. Amenna. Yani inandık demekten başka bir şey denebilir mi burada? Rabbimiz nasıl dilerse öyle olur. Kim ne derse desin. Öyle de oldu zaten. Yine ayetten bölüm. Allah'ın kendisi için helal kıldığı, takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda Nebi için bir vebal, darlık, sakınca yoktur. Buyurun. Allah'ın kendisi için helal kıldığı, takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda Nebi için bir vebal, bir darlık, bir sakınca yoktur. Ayetten bölüm. Allah-u Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Onun Resulü da bu emri uyguluyor. Hepsi bu. Daha önce gelip geçen Nebiler de onlar için de Allah'ın kanunu böyledir. Ayetten metin. Önceki uygulamaları da böyle olduğu açıkça belirtiliyor ayetin bu bölümünde. Ondan sonra yine ayetten Allah'ın emri ise mutlaka yerini bulan hükmü değişmez bir kaderdir. O zaman Cenab-ı Hak ne dilerse o olur. Nasıl hükmederse ona öylece itaat edilir. Evet. Bir diğer ayet-i kerime. Onlar o Resuller ki Allah'ın vahyini insanlara tebliğ edip ulaştıran, ondan çekinip sakınanlar ve Allah'tan başka hiç kimseden çekinip korkmayanlardır. Dinlemeyip itaat etmeyenlere hesap sorucu olarak Allah yeter. Ya insan bir kez daha ürperiyor. Dinlemeyip itaat etmeyenlere hesap sorucu olarak Allah yeter. Her şey bu kadar açık ve net olduğu, üstelik bir de şiddetli ihtar da geldiği halde bu konuda hala nasıl konuşulur doğrusu anlamak mümkün değildir. Ama böyle art niyetler için de ihtar çok açıktır. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Nasipsiz insanlardan münafıklar ve Yahudiler o evlatlığının boşandığı karısıyla evlendi diyerek yaygara kopardılar. Onlar evlatlığı üst evlat makamında görüyorlardı. Fakat gelen vahide hiç de öyle olmadı. Yine bizzat Cenab-ı Hak tarafından ortaya kondu. Açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur efendim bu. Yeter ki görmemiz gerekeni görelim. Evet efendim. Bazı programlarda, sohbetlerde, birçok şeyde Resulullah Aleyhisselam'a ilişkin ifadelerde çok okunan bir ayeti kerimeyi şimdi sizlere inşallah tilavet edeceğim. Geçen hafta bu ayetleri okuduk ama bu kısım ayetler grubu çok. Sadece bunun metnini okumak istiyorum tekrar. Yine Kur'an-ı Kerim'den açarak sizlere kıymetli dinleyenlerim. Ayeti okuyunca tabii tanıyacaksınız şimdi siz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammedun aba ahadin bir ricalikum velakin Rasulullah ve khatemen nebiyyin ve kana Allah bi kulli şeyin alima. Ma kana Muhammedun aba ahadin bir ricalikum velakin Rasulullah ve khatemen nebiyyin ve kana Allah bi kulli şeyin alima. İşte ayet metni açık ve net bu. Peki nedir hocam bunun manası? Bunu da vermiştik geçen hafta ama bir kez daha verelim şimdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Rical, erkek adam hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve nebilerinde sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Yani lütfen dikkat edelim. Allah buyuruyor ve isim veriyor. Burada Resul demiyor. Aleyhisselam'ın birkaç yerde ismi geçer. Biri burada işte. Yani Ahzab suresinde. Bu ayeti kerime Ahzab suresinin efendim 40. ayeti kerimesi. Ahzab suresinin 40. ayeti kerimesidir kıymetli dinleyenlerim. Bizzat Cenab-ı Hak buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinizin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şöyle anlamayalım. Yani Aleyhisselam'ın çocukları yok mu? Var. O ayrı. Burada onların dediği şey. Yani onlar babası diye iddia ederlerken Yüce Allah ise değildir diye buyurarak onların hain emellerini kurşaklarında bırakıyor. Evet. İyi anlamak gerekiyor burada. Çok iyi anlamamız gerekiyor kıymeti dinleyen. Onlar ısrarla babası diyorlar. Zeyd bin Harise için. Yüce Allah ise değildir diyor. Babası değildir diyor. Peki hangi söze itimat ve itibar edeceğiz? Allah diyor ki Resulullah Aleyhisselam adını söylüyor. Resulullah demiyor. Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Yani Zeyd'in babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Üstelik arkasından da Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Susun diyor yani bir nevi. Onlar babası diye iddia ederlerken Yüce Allah ise değildir diye buyurarak onların hain emirlerini kurşaklarında bıraktı. Hadise bu kadar açık ve net iken hala ileri geri konuşan hainlerin asıl hedeflerini varın siz düşünün artık. Efendim dikkat ediyorsanız kıymetli dinleyenlerim. Konu hassas olduğu için özellikle çok tekrarla gitmek durumunda kalıyorum. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir usulü yöntemidir. Tekraren ifade ediyoruz ki kul Allah'ın kulu. Hüküm de Allah'ın hükmüdür. Kim konuşabilir ki bunu? Kim karışabilir ki buna? Kimin ne demeye hakkı olur? İleri geri konuşmak kimin haddine? Buna rağmen bunu da yaparak ileri geri konuştular, konuşuyorlar ve yine konuşacaklar. Bu ifadeleri her kullanışta yanına şunu eklemeden geçemiyoruz. Cehenneme gitmek için ne kadar da çırpınıyorlar böyle. Unutmayalım ki şahsiyeti bozuk insanlar o dönemde olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Herkes kendi karakterine göre iş yapacak çünkü. Kim nereye gitmek istiyorsa onun için çalışacak. Ayet-i Kerime çok açık ve net iken bu kadar yaygara çıkmasının altında aslında çok daha farklı bir gerçek yatmaktadır. Şimdi burada ben terliye terliye sizden de istirham ediyorum. Dikkatli bir şekilde işleyelim, dinleyelim birbirimizi ve yapabileceğimiz hatalardan da Allah bizi muhafaza buyursun. Çünkü ciddi bir yanlışı burada ifade edeceğim bu ayet-i kerimede. Ayet-i kerimeleri inkar edemeyenler, çünkü biliyorlar ki ayetin inkarı küfürdür. Onun ilk tefsiri mahiyetinde olan hadisi inkar etmeye kalkışıyorlar. Yani bu olayları anlatırken Resulullah Aleyhisselam'ı devre dışı bırakarak Kur'an bize yeter diye ileri atılıyorlar. Kur'an bize yeter. Kur'an bize yeter ifadesi kulağa hoş gelse de bunun ardında saklı olan asıl hedef vahiy açıklamada sünneti yok saymaktır. İşte olayın özü bu. Onun için Cenab-ı Hak burada böyle bir hüküm indirdi. Yoksa Hazreti Zeynep için koca mı yok, Resulullah için hanım mı yok? Allah niye onu ondan evlendiriyor ve niye vahiy ile evlendiriyor? Yani kullar ne susun diyor Allah-u Teala, hala konuşuyoruz işte. Allah'a itaat etmemiz gerektiği gibi Resulullah'a da itaat etmemiz gerekmektedir. Kaldı ki Allah ve Resulüne itaat eden ifadesi çokça ayet-i kerimede geçmekle beraber ayrıca Allah ve Resulü ifadeleri de çokça ayetlerde birlikte zikredilmektedir. Yani itaat, itaat, itaat. Emir veren kim? Cenab-ı Hak. Emri uygulayan kim? Resulullah Aleyhisselam. Peki konuşan kim? Ha, Müslümanlar konuşmuyor. Yok, haşa. Konuşanlar münafıklar ve Yahudiler. Bunlar yaygara yapıyorlar. Konuyu daha iyi anlayabilmek için yukarıda ayetleri verirken geçen hafta ve öncesi diye işaretle beraber Ahzab suresinin 4. ve 5. ayetlerini vermiştik. Şimdi onları da burada sizlerle paylaşayım. Metin vermiştim Arapça. Şimdi meallerle paylaşayım ki daha iyi anlaşılsın. Allah bir kişinin içinde, yani göğüs boşluğunda, kalbinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız annelerinize benzeterek kendinize haram kıldığınız eşlerinizi de anneleriniz kılmamıştır. Ayet devam ediyor ama kısa bir izah getireyim. Burada verilen ayetlerin hepsini izah edecek değiliz biz. Bu ağır sorumluluğu ehline bırakarak sadece yukarıda anlatılanlara dayanmak için özetliyoruz. Yani burada Resulullah'ın yaptığını. Bu zihar, yani batıl bir uygulama, efendim reddediliyor. Yani işte sen bana annemin sırtı gibisin ifadesini kullanıyor. Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bu konuyu genişçe anlattığımı hatırlıyorum. Çok geniş işledim ben bu konuyu. Yani bir insan hanımını boşama ifadesi sayılır. Yani işte sen bana annemin sırtı gibisin ifadesine Kur'an-ı Kerim zihar diyor. Bunun da bir Müslümana, bir insana yaraşacak bir deyim olmadığını söylüyor, reddediyor. Ama burada bir şey daha var. Yani bu şekilde konuştuğunuz kadınlar size anne kılınmamıştır diyor. Ondan sonra himayenize alarak evlat edindiğiniz evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bunlar sizin ağızlarınıza söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan kendi sözlerinizdir. Allah ise gerçeği, hak ve hakikati söyler ve hidayetiyle doğru yolu gösterir, doğru yola iletir. Efendim, öz evlat ile evlatlık arasındaki farkı açıkça ortaya koyarak Hazreti Zeyd'in öz oğul değil sadece evlatlık olduğu çok açık ve net bir şekilde ortaya konduğu gibi burada ısrarla da tekrar vurgulanmaktadır. Ondan sonraki ayet-i kerime aynı ifadeyi bir kez daha önümüze koyuyor kıymetli dinleyenlerim. O nedir diyeceksiniz? Onları evlatlıklarınızı babalarına nispet ederek çağırın. Ki bu Allah katında daha doğru ve adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, onlar zaten sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte, yanıldığınız hususta size bir günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlu olup günah vardır. Muhakkak ki Allah mağfireti bol olan kullarının kusurunu örten, suçunu çokça bağışlayan gafur, merhameti bol ve rahmeti sınırsız, çok esirgeyici olan rahimdir. İşte bu ayeti kerimelerde yine Ahzab suresinin az önce söyledim 4. 5. ayeti kerimeleri kıymetli dinleyenler. 4. ve 5. ayeti kerimeleri. Görüldüğü gibi bu gelenek, gelen bu vahile ortadan kaldırıldı. Bu ayeti kerimeler inince azatlı köleler ve evlatlıklar öz babalarına iade edildiler onlar adına. Öz babaları bilinmeyenler de eski efendilerine dinde dost ve kardeş oldular. Yani önceleri Zeyd bin Muhammed diye ifade ediyorlardı Hazreti Zeyd bin Harise'yi. Zeyd bin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun yanlış olduğunu ortaya koyan ayet-i kerime bundan sonra Zeyd bin Harise kendi babası. Çünkü Zeyd bin Muhammed, Muhammed Aleyhisselam'ın oğlu Zeyd anlamına geliyor. Zeyd bin Harise, Harise'nin oğlu Zeyd anlamına geliyor ki doğrusu budur. Batıl düzen kökünden yıkılıyor. Vahyin ışığında hak düzen kuruluyordu. E tabi ki bunun da bedeli oldukça ağır. Bu konuyu şimdi biraz daha açmak istiyorum. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Geçen hafta geçti bunu söyledim kısmen kıymeti dinleyenlerim. Şöyle bir soru akla gelebilir. Hocam niçin bu kadar durduk bunun üzerinde? Elimden gelse senede bir defa durmak isterim bu konu üzerinde. Şimdi biraz daha açayım, bir kez daha bunu söyleyeceğim. İslam'a saldıran her dönemin insanları birkaç yönden girerler. Bu birkaç yönden girenlerin büyük çoğunluğu, yani ayetle hadisi çatıştırmak, Peygamber Aleyhisselam'ı itibarsızlaştırmak için uğraşırlar. Anlayabildik mi? Ayet ve hadisi çatıştırmak, Peygamber Aleyhisselam'ı itibarsızlaştırmak için. Allah aşkına, Resulullah Aleyhisselam itibarsızlaştırıldığı zaman gelen vahyin hayata yansımasında Resulullah'ı devre dışı bırakırsanız Allah muhafaza, ortada İslam kalır mı? Hedefleri bu. Ama yerli yabancı gavurlar efendim, kimisi ihaneten gavurluğundan, kimisi cehaleten, kimisi gafleten bu oyunlara gelmiştir ve çokça eser yazılmıştır bu konuyla ilgili. Hatta ben karşılaştım, yani var böyle, ya hocam diye Peygamber Aleyhisselam diyor Zeynep bin Cahşa evlenmeseydi bunlar olmazdı diyor. Ya soruyorum, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah diyor. Peki ayet-i kerimeyi görmüyor musun? Ya o ayet olarak kalsaydı diyor. Peki namaz kılıyor musun? E tabii kılıyorum diyor. E ayette kalsaydı da kılmayaydın. Ha hocam öyle mi diyor? Ya öyle işte, aynı ayet. Emir emirdir. Allah yap diyorsa yapacaksın. Yapma diyorsa yapmayacaksın. Tartışmayacaksın. Onun için biz ısrarla bunu tekrarlıyoruz. Yani bir ekol oluşturuldu uzun zamandan beri İslam üzerine hücum edilirken bu ekol her geçen gün efendim yani hakikaten aralarında çok cahiller olduğu gibi cahillerden çok daha fazla hainler var. Yani cahiller var, gafiller var fakat ikisinden daha fazla hainler var. Yerli yabancı. İslam'a buradan hücum ediyorlar güya aleyhisselam diyor. Büyük yanlış yaptı. Onu itibarsızlaştırmak için uğraşıyorlar. Onların dertleri Resulullah değil. Onu itibarsızlaştırmayı veyahut da ufak bir şeyi bir leke atmayı başarırlarsa ayet-i kerime izah getirirken ayetleri red ettiklerinde ayetle sabittir. Dinden çıkarlar. Bunu biliyorlar. Şimdi aleyhisselam sen karışma sen çekil diyerek Resulullah aleyhisselama ayetleri kendileri izah getirecek. Kendi kafalarına göre ayet yorumlayacaklar. Ve Allah muhafaza işte İslam'a böyle saldıracaklar. Çünkü Kur'an'ı bozamıyorlar. Bizim de bir sürü insan bu oyuna geliyor. Ben o yüzden hususi olarak böyle çok tekrarla beraber açmak istiyorum. Ama sizden bir ricam var. Anlatmaya çalıştığım bu kadar cık diyeyim hatta sohbette kalkıp da birilerine cevap vermeye kalkışmayın. Bunları muhatap bile almayın. Ama böyle bir hadise duyduğunuzda imanınızın kat kat arttığını göreceksiniz. Sihir ve İslam tarihi kitaplarında anlatılan hadiseler içinde Hazreti Zeyd ile ilgili bölümler geçerken bütün hepsinde Zeyd bin Harise şeklinde geçtiği halde. Evet. Bakın şimdi nereye geliyorum. Nereden cevap vereceğim? Bir sihirci, bir İslam tarihçisi olarak. Sihir ve İslam tarihi kitaplarında anlatılan hadiseler içinde Hazreti Zeyd ile ilgili bölümler geçerken bütün hepsinde Zeyd bin Harise şeklinde geçtiği halde iş bu meseleye gelince neden ısrarla Zeyd bin Muhammed şeklinde kullanılmasının iyi niyet taşımadığı çok açıktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sorsam ben size işte herhangi bir sihir sohbeti dinliyorsunuz, sihir kitabı okuyorsunuz, efendim Zeyd bin Harise'yi okuyorsunuz o bölümleri hangisinde Zeyd bin Muhammed geçiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsinde Zeyd bin Harise'dir. Ama buraya gelince ısrarla evlatlıktan dolayı ısrarla ayete rağmen babası değildir diyor Allah, babasıdır diyorlar. Allah Allah, Allah Allah. Efendim münafıklar cahiliye devri geleneğine göre evlatlığın boşadığı karısını almayı haram sayıp bunu Peygamberimiz aleyhisselam aleyhinde bir propaganda vesilesi yaptılar. Sade münafıklar mı? Münafıklar ve Yahudiler. Yahudiler. Onlar aynen böyle. Münafıklar ve Yahudiler. Cahiliye devri geleneğine göre evlatlığın boşadığı karısını almayı haram sayıp bunu Peygamberimiz aleyhisselam aleyhinde bir propaganda vesilesi yaptılar. Muhammed evladın boşadığı karısı ile evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise evlatlığı Zeyd'in boşadığı karısıyla evlendi diyerek yaygarayı başlattılar. İşte bu ihanetin ta kendisidir. Vahiy ile gelen hüküm gereği İslam'dan önceki evlat edinme hadisesinde evlatlık edinilen kişiyi kendi babasına nispet edilmesi emredilmişti. Yani bu iş bitiyor orada. Kendi babasına. Az önce söyledik. Bilindiği gibi evlat edinme geleneğinin o toplumda eskiden beri olduğu gibi canlı ve somut izleri de vardı tabii. Toplumsal hayattaki bu yanlış izleri silmek, evlat edinme geleneğinden doğan bütün problemleri öyle bir anda ortadan kaldırmak kolay bir iş değildi. Yani Allah'a göre kolay da kolay kabul edilir. Bir iş değildi diye düzeltelim. Ben de düzelteyim. Kıymetli dinleyenlerim. Ben çünkü üperdim burada. Ya Allah muhafaza yanlış yapmayalım bu. Şaka olmaz bu iş yani. Çünkü toplumsal geleneklerin vicdanlarında, köklü etkileri vardır. Bu etkileri silmek için, bu köklü etkileri silmek için ortaya karşıt ve pratik örnekler koymak gerekir. Ortaya konacak bu karşıt ve pratik örneklerin ilk başlarında yadırganmaları ve çoğunluğunun vicdanlarında yoğun sert tepkiler uyandırmaları kaçınılmazdır. İşte burada da böyle olmuştur. Yani niye bu kadar gürültü kopardı da? İşte bundan dolayı. Ancak problem şu. Ayetlere rağmen bunu sürdürmenin tehlikesi. Şimdi ısrarla bir bölümü bir paragrafa çevirip tekrarlıyorum. Hazreti Zeyd Resul'dan azatlısı ve evlatlığı idi. Bundan dolayı toplumun bir kesimi onu Zeyd bin Muhammed, yani Muhammed'in oğlu Zeyd olarak anıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat gelen vahiyle Zeyd bin Harise, yani Harise'nin oğlu Zeyd diye öz babasının oğlu olarak anılması emredilince emir yerine getirilmişti. Allah'ın emriyle Resulullah Aleyhisselam Hazreti Zeynep binti Cahş ile evlenince gelenek haline gelmiş olan bu yanlış uygulamada böylece tamamen ortadan kaldırılmış oluyordu. Hadise bu kadar basit efendim. Görüldüğü gibi Yüce Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselam'a risalet görevinin bir uzantısı olarak bu konuda çok ağır bir yüklemeyi diledi. Ağır bir yük. Bu yük eski evlatlık düzeninin izlerini silmeye ilişkindi. Hem düzen hem de izlerini siliyor. İzini de siliyor. Bunun için Resulullah Aleyhisselam'ın evlatlığı Zeyd'in boşadığı eşiyle evlenmesi gerekiyordu. Allah'ın emri ve Resulullah'ın bu uygulaması ile toplumun köklü bir alışkanlığına son veriliyordu. Kökleşmiş ve gelenek haline gelmiş bir şeyin ortadan kaldırılması da kolay bir şey değildi tabi. Şimdi çok tekrarlı gidilmesi gereken ağır bir konu olduğunu zaten sürekli söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Ayet-i Kerime bir şeyi açık ve net bize anlatıyorsa, ki anlattığını gördünüz, hep beraber gördük. Bunun karşısında bir Müslüman duruşu olarak semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik, amenna, inandık dememiz gerekirken, ki biz öyle diyoruz elhamdülillah, bu programlarda o yüzden yapıyoruz zaten. Kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın emrini tartışmak, Allah korusun, hiç de iyi bir şey değildir. Biz burada ısrarla vurguluyoruz ki Allah'ın emirleri tartışılmayacak. Resulullah'ın uygulamaları da tartışılmayacak. Allah'a ve Resulüne itaat edilecek. Peygamber Aleyhisselam'ın Zeynep binti Cahş annemizle evliliğinin bu kısmından çıkarılacağımız en öz hakikat budur kıymetli dinleyenlerim. İşte özde özü yakalamak, öz ile özleşmek duasıyla diyelim ve kalan bölümleri de haftaya sizlerle paylaşmak üzere burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.